26. ayrım başı, sayfa 248.
27. bölüm. Reagan'ın borsa piyasasında Wall Street kurdu diye anılması hiç de boşuna değildi. İş hayatında genellikle çok tutucu ve çok sakıngan olmasına karşın gün gelir yırtıcı bir spekülasyon tutkusu gözünü karartırdı. Uzun meslek yaşamında en azından 5 kez kendi deyimiyle tesisatı çalmış ve her seferinde bu çılgınlığıyla milyonlar kazanmıştı. Yıllar geçer, bütün işlerinde çok sakin ve çekingen davranır, ona karşı duyulan güvensizlik iyice küllenip borsalar dünyasında kurt artık yaşlandı ve barışçı oldu kanısı yaygınlaşınca ansızın ortaya çıkıverirdi. O zaman günlük güneşlik bir havada çıkan bir yıldırım gibi insanların tepesine iner, onları perişan etmek isterdi. Gerçi indirdiği darbeler her zaman birdenbire olurdu ama bu darbeler hep uzun ve özenli bir hazırlıktan sonra gerçekleştirirdi. Francis Morgan'ı mahvetme planında da böyle davranmıştı. Aslında bu planın ardında yatan öç alma tutkusuydu. Ancak bu öç alma ölmüş gitmiş birisine yönelikti. Darbesini Francis için değil, babası için hazırlamıştı. Gel gelelim bu darbe ölene değil de yaşayana rastlamıştı. İhtiyar Richard Henry Morgan'ın ölümünden 8 yıl öncesinden başlayarak onu mahvetmek için fırsat kollamış ama bu fırsat bir türlü çıkmamıştı. Ölümüne dek de Richard Henry Morgan'ın Wall Street'in aslını gözüyle bakılmıştı. Onun için de Reagan babaya karşı hazırladığı öç planını dostluk maskesi altında şimdi oğlu aktarmış bulunuyordu. Zamandan çok iyi yararlanmıştı. Başlangıçta Francis kendisine kalan servetle pek ilgilenmemiş ve bu parayı babasının koymuş olduğu sağlam girişimlerde olduğu gibi bırakmıştı. Ama ne zamanki etkin biçimde piyasaya girmiş ve milyonlarca doları milyonlar kazanacağından emin olarak Tempico petrolüne yatırmıştı, işte o zaman Reagan onu mahvetmek için çok zayıf bir şansın belirdiğini görmüştü. Hazırlık için Reagan tam 2 yılını harcamıştı. Francis'in parasının bulunduğu girişimlerin birçoğunda Reagan müdür ya da yönetim kurulu üyesiydi. Frisco şirketinde yönetim kurulu başkanı, New York, Vermont ve Connecticut'un ikinci başkanıydı. Northwest elektrik müdürünü elde etmişti ve kartlarını öylesine ustalıkla oynamıştı ki yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çantada keklik olup çıkmıştı. Bu girişimlerde olduğu gibi Francis'in katıldığı bütün öteki girişimlerde de yavaş yavaş el atmış, böylece Francis'in servetini bağladığı işletmelerin hemen hepsinin görünmeyen yöneticisi olmuştu. Bununla birlikte bu girişimler hepsinin en büyüğü olan Tampico petrollerin yanında çocuk oyuncağı gibiydi. Serbest piyasadan topladığı zavallı 20 hisse senedinin dışında Reagan'ın elinde Tampico ile ilgili hiçbir şey yoktu ve şirkete de henüz el atabilmiş değildi. Ama artık hisse senetleriyle dev ölçüde oynanmanın zamanı gelmiş bulunuyordu. Çünkü Tampico petrolleri gerçekten de Francis'in yedek akçesiydi. Northwestern Electric, Reagan'ın çevirdiği dolap sayesinde 30 puan düşmüştü. Ondan sonra sıra o güne kadar Cebeli Tarık Kayası gibi sağlam ve güvenilir kabul edilen Frisco şirketine gelmişti. Imperial Tungsten 6 aydan beri süren ve daha da süreceğe benzeyen grev yüzünden gümbür gümbür yıkılmıştı. Ama bu grevin ardında Reagan'ın altınlarının yattığı İşçi Sendikası Başkanı'ndan başka kimse bilmiyordu. Saldırının şiddeti ve gizliliği karşısında Bascom hemen tüm cesaretini yitirmiş gibiydi. Francis'in ilgilenmiş olduğu ne kadar girişim varsa hepsi ağır ağır ilerleyen bir buzul altında kalmışçasına pestile dönmüşlerdi. Gerçi ortada bir hareket görülmüyordu. Etkisi duyuluyordu ve Francis'in serveti durmaksızın eriyordu. Buna bir de savaş söylentileri eklendi. Birçok ülkede yabancı elçilerin pasaportları geçersiz sayılmış ve dünyanın yarısında seferberlik ilan edilmişti. Piyasanın sarsılıp adeta paniğe kapıldığı ve büyük devletlerin moratoryum, buralım dönemlerinde bir ülke veya bölgede bütün ya da bir kısım borçların ödenme yükümlülüğünün bir süre için ertelenmesi. Moratoryum bildirdiği bu anı Reagan Francis'e kesin darbesini indirmek için kullandı. Borsada fiyat düşürmenin tam zamanıydı ve Reagan fiyat düşürmeye niyetli bir düzüne kadar büyük açıkçı ile birleşti. Bu adamlar onun dediklerini sessizce uyguladılar. Reagan'ın dedikodu fabrikası tam kapasiteyle çalışıyordu. İlk düşen ve en esaslı biçimde düşen, daha önce zaten hayli düşmüş bulunan Francis'in hisse senetleri oldu. Ancak bu arada Reagan, Tampico petrollerine karşı herhangi bir baskının uygulanmamasına büyük özen gösterdi. Borsada genel bir düşme olurken bu şirket başını gururla yukarıda tutmaktaydı. Ve Reagan, Francis'in diğer kayıplarını karşılamak için Tampico'nun hisse senetlerini piyasaya dökeceği anı 4 kez de bekliyordu. Vay canına, vay canına diye inledi Bascom. Bütün piyasa çöküyor ve Tempeka petrollerini de sürüklüyor. Bu ne biçim düşmedir yahu? Böylesini gören duyan var mı? Francis karşısında sessizce oturuyor ve sönmüş olduğunun farkına varmaksızın pürosunu çekiştirip duruyordu. Bascom'un özel ofisindeydiler. Francis, evet dedi. Patlama gibi bir şey bu. Simseri telaşla saatine bakarak ancak yarın öğleye kadar böyle sürebilir dedi. Ondan sonra sizin işiniz tamam ve benim de. Francis yorgun bir havayla Tampico petrollerinden kalanı sokun piyasaya dedi. Hiç değilse bizi yarına kadar ayakta tutar. Simser, peki yarın ne olacak diye sordu. Francis omuzlarını sikti. Bir şey diyemem, biliyorsun. Buradaki evim ile Adirondack'taki çiftliğinin bacasına kadar ipotek altında. Ya dostlarınız, böyle bir zamanda mı? Bascom böyle bir zamanda da bir denimizden ne çıkar dedi. Bakın Morgan, birçok eski arkadaşınız olduğunu biliyorum. Örneğin Johnny Patmo. Gırtlağına dek o da girdi bu işin içine. Ben batarsam ondan da pek bir şey kalmayacak. Donaldson da aylık giderini 160'a indirmek zorunda kaldı. Chris ve Saz geçinebilmek için ya yol işçisi olacak ya da film çevirmeye gidecek. Bilirsin güzel bir yüzü vardır. Ya Charlie Tipper'e ne dersin diye sürdürdü Bascom. Yardım bulabilmek için en ufak umutları bile kurcalamak istiyordu. Ama bu dediğinden bir yardım sağlanacağından hiç de umutlu değildi. Aynı umutsuzlukta Francis evet diye yanıtladı. Babası sağ olduğu sürece onda pek iş yok. Öyle, bu ihtiyar karın ağrısı şimdiye dek hiç kimseye yardım eli uzatmamıştır. Yardım isteyenin milyonları olsa bile. Charlie onu yine de yardıma razı eder ve yaptırır da yeter ki bir engel olması ortada. Simser güvence olmadan mı diye sordu. Francis başını salladı. Hayır, güvence olmadan ihtiyar tek bir dolar bile vermez. Charlie Tipperay ile yazıhanede görüşebilmek umuduyla Francis öğleye doğru kart vizitini içeri yolladı. New York'un mücevher ticarethaneleri içinde Tipperay en büyükleriydi. Hatta dünyanın en büyük mücevhercisi sayılmaktaydı. Francis'in ziyaretinin başarısı öngördüğü kadar oldu. İhtiyar karşılık olarak güvence isterdi. Ve oğlu onu kandırabilmek konusunda pek az umutluydu. Francis ise onu tanırım dedi. Onu razı etmek için her ne kadar elimden geleni yapmaya niyetliysem de sen yine de ondan bir yardım gelir diye fazla umuda kapılma sakın. Oysa istese sana ne kadar kolayca yardım edebilir. Bunu düşündükçe tepemin tası atıyor. Çünkü yığınla nakit parası olduğu gibi elinde pekala hemen satabileceği tahviller de var. Fakat benim babam öyle bir adam ki Kuzey Kutbu elden gidiyor deseler hemen sorup soruşturur ve karşılığında bir güvence görmezse Kuzey Kutbu'na bile tek metelik vermez. Bununla birlikte ben senin için bizim ihtiyarla bir güreş tutacağım. Öğle yemeği bu iş için biçilmiş kaftan. Çünkü o sırada keyfi pek yerinde oluyor. Bu arada kendim de neler yapabileceğimi araştıracağım. Gerçi birkaç yüz bin doların sana pek bir yarar dokunmayacağını biliyorum. Ama bu tutarı olabildiğince arttırma yollarını araştıracağım. Her ne olursa olsun yarın sabah saat tam 9'da yanında olurum. Tokalaşırlarken Francis soluk bir gülümsemeyle şimdiye dek hiç bu kadar koşturmamıştım dedi. Yalnız bir şey var. Ben yarın saat 8'de yola çıkmak zorundayım. Charlie Tipperay pekala ben de 8'den önce gelirim yanıtını verdi. Ve Francis'in elini bir daha sıktı. Francis öğleden sonra bir başka ziyaret daha yaptı. Yeniden Bascom'un ofisinden içeri girdiğinde Simser Regan'ın telefon edip Francis'i görmekten pek memnun olacağını ve ilginç bazı şeyler bildirmek istiyorum dediğini anlattı. Francis hemen gideyim diyerek şapkasını aldı. Yüzü yeni bir umutla aydınlanmıştı. Kendisi babamın çok yakın dostuydu. Şu sıkıntılı günümde bana yardım edecek birisi varsa o da odur. Pek o kadar fazla güvenmeyin diyerek Bascom başını salladı. Dilinin altındaki baklayı çıkarmazdan önce bir an duraksayıp düşündü. Sonra bir gün diye anlatmaya başladı. Siz Panama'dan dönmezden kısa bir süre önceydi. Kendisine telefon ettim ve içtenlikle konuştum. Sizin burada olmadığınızı ve ama durumunuzun tehlikeye girdiğini anlattım. Sonra da eğer sıkıntıya düşecek olursak kendisine bize yardım edecek olanlar arasında sayıp sayamayacağımızı sordum. O zaman bana bir sürü laf etti. Evet yalnızca laf etti. Ve anladım ki yan çiziyor. Bir düşmanlıktan söz edecek değilim elbette. Buna olağanüstü derecede bir katı yüreklilik ve ilgisizlik desek daha iyi. Francis, yok canım saçma diye bağırdı. Babamın en iyi dostuydu o. Bascom, Cosmopolitan Railways Merger'dan söz edildiğini işitmiş miydin diye sordu. Francis, evet dercesine başını salladı. Ve benden çok önceki bir iş bu. Karşılığını verdi. Ama kulağımı çalınmıştı. Bununla ne demek istedin? Çok uzun bir öyküdür. Ama siz benim öğüdüme kulak verin. Regan'la konuşurken bütün kartlarınızı hemen masaya dökmeyin. Yarım saat sonra Francis, Regan'ın ofisinde oturmaktaydı. Nedense içinde Bascom'un öğüdüne uyarak her zamanki içten tutumunu dizginlemesini gerektiren bir tehlikenin tehdidini duyuruyordu. Konuşmasına elden geldiğince önemsemiyormuşçasına bir hava vererek işlerinin ne durumda olduğunu anlattı. Hatta blöf yapmaya bile kalkıştı. Reagan'ın ilk sözü suya fazlaca mı battınız oldu. Francis neşeli bir tavırla yok canım pek derin sayılmaz diye yanıtladı. Ağzıma denk geldi sayılır. Henüz hava alabiliyorum ve su yutmaya başlamama daha hayli var. Reagan hemen karşılık vermedi. Bunun üzerine telgraf aygıtından çıkan şeride dikkatle baktı. Tempico petrolleri yerinde sapasağlam duruyor dedi. Başkaları satın alıp duruyor. Reagan sözcüklerin üstüne basa basa ama herhalde fark etmişsinizdir dedi. Petrol ne denli çok satın alınırsa o denli çok düşer. Garip bir olgu. Francis bilgece bir tavırla bir borsa düşmesinde daha başka birçok garip olgular vardır dedi. Yeterince yutulunca doygunluk başlar. Ama iyice kıstırılmış durumdasınız delikanlı. Sizin savaşımınızı daha siz dönmeden gözden geçirmeye başladım. Elinizde kala kala bir Tampico kaldı. Francis doğru değil dercesine başını salladı. Sonra da hiç de öyle değil diye bir yalan kıvırdı. Elimde öyle kağıtlar var ki borsadaki düşmanlarım düşlerinde görseler inanamazlar. Ama bunu elbette size çekinmeden çıtlatabilirim. Reagan, çünkü siz babamın en iyi dostuydunuz. Ancak yedekte başka dostlarım da var. Sözünü ettiğiniz kağıtlar nasıl şeyler? Bunu şimdi yutup durmakta olanlar iyice doygun hale gelince herkes öğrenecek. Reagan şaşkınlığını gizlemeye başaramayarak blöften başka bir şey değil bu dedi. Bakıyorum babanızın sinirleri sizi de geçmiş. Onunkiler çeliktenmiş gibiydi. Ancak söylediğinizin blöf olmadığına inanmam için bana bir kanıt borçlusunuz. Francis yanıt verip vermemek konusunda bir an için duraksadı. Ama birden aklına bir düşünce geldi. Dediğiniz gibi diye karşılık verdi. Evet doğru. Biri blöftü. Batmak üzereyim ve pek yakında hava alamaz olacağım. Ama siz bana yardım edecek olursanız boğulmaktan kurtarabilirsiniz beni. Siz beni kollamaya başladığınız an ötekiler de yutup durmuş olduklarını kusmak zorunda kalacaklardır. Şimdi Wall Street kurduğu için tam zamanıydı. Richard Henry Morgan'ın duvarda asılı resmini gösterdi. Şu resmi bunca yıldır duvarımda niçin asılı tuttum sanıyorsunuz diye sordu. Bunun açıklamasının ancak eski dostlukları olabileceğini göstermek istercesine Francis başını salladı. Reagan alaylı bir tavırla iyice bir düşünün bakalım dedi. Francis hiçbir şey anlamadığını göstericisine başını kaldırdı. Onu asla unutmamak için diye kurt sözünü devam etti. Ve onu bir an için olsun unutmadım. Hiç kozmopolitan Real West Mirter'dan söz edildiğini işitmiş miydin? Bu girişimde yolumu kesin ihtiyar Richard Henry Morgan oldu. Onun için resmini buraya astım. Onun için bekledim. Ama artık benim günüm de geldi çattı. Francis serin kanlı bir havayla ne demek istiyorsunuz diye sordu. Reagan yine aynı alaylı edayla demek istediğim şu dedi. Bugüne dek bekledim ve her şeyi hazırladım. Şimdi sizi nerede görmek istemişsem orada görmekteyim. Francis yerinden fırlayıp düşmanını çok garip bir keskin bakışla süzdü. Demek herkes haklıymış. Demek bütün bunlar senin başının altından çıkıyormuş. Öyle olsun. Bu kapıdan çıkmanın yolunu elbette bulurum ben. Bu kapan tilki yuvası gibi kokuyor. Öf ne de pis kokuyor. Elini kapının tokmağına atarken geri döndü. Reagan'ın keyfini kaçırmayı başaramamıştı. Kurt alay ederek ne yapacakmışsın bakayım diye sordu. İzin verirseniz sizin telefonunuzu kullanıp simsarımla konuşacağım. O da öğrensin bunu. Buyurun rica ederim sevgili delikanlım dedi Reagan. Ama bir an düşündükten sonra hemen ekledi. Ben telefon ederim ona. Boscom'un telefonuna çıktığı emin olduktan sonra aygıtı Francis'e uzattı. Francis Boscom'a haklıymışsın dedi. Artık kararlaştırdığımız planı uygulayabilirsin. Şimdi onu istediğimiz köşeye kıstırmış bulunuyoruz. Böyle bir şeyin olabileceğini bizim ihtiyar tilki aklına bile getirmemiştir değil mi? Francis düşmanını en iyi şekilde nasıl faka bastırabileceğini düşünmek için sustu. Sonra devam etti. Şimdi de sana bilmediğim bir şeyi anlatacağım. Saldırıyı baştan beri hazırlamış olan gerçekten oymuş. Artık bundan sonra savaşımı nasıl sürdüreceğimizi ise sen zaten biliyorsun. Telefonu kapattı. Kapıda durup görüyorsunuz dedi. Siz o kadar sinsiydiniz ki düşmanın kim olduğunu bir türlü kestirememiştik. Onun için de savaşımıza meçhul bir düşmana göre hazırlanmıştık. Ama biz bütün planlarımızı bu düşmanın sizden çok daha güçlü biri olduğunu sanarak yapmıştık. Ama şimdi düşmanın siz olduğunu öğrenince işimiz çok kolaylaştı. Adeta çocuk oyunu olup çıktı. Yarın aşağı yukarı yine bu saatlerde yine burada sizin ofisinizde bir cenaze töreni yapılacaktır. Ve cenazede siz olacaksınız. Kurt sırıttı. Etiyle kanıyla tıpkı Richard Henry Morgan dedi. Vay canına ne de güzel bir blöf yapıyor. Francis ayrılırken yazık ki babam sizi gömememiş. Gömseydi bu uğraştan beni kurtarmış olacaktı dedi. Pahalıya patlayacak size diye Reagan arkasından bağırdı. Çok pahalı bir serüven senin için sevgili Francis. Ve burada cenaze töreni filan olmayacak. Sözüm sözdür. O akşam birbirlerinden ayrılırlarken Francis, Bascom'a "Demek ki yarın defterimiz dürülüyor," dedi. "Yarın bu saatlerde kafamın ve vücudumun derisi bir güzel yüzülmüş, bir temiz tütsüden geçirilerek fırınlanmış olacak. Ve Regan'ın koleksiyonunda yerimi alacağım. Fakat Charlotte Perry babasının gereğinden fazla parasından biraz daha bir şeyler getirirse eğer ya da Amerika Birleşik Devletleri bir moratorium ilan ederse," dedi Bascom aynı umutsuzca neşeyle. Aynı saatlerde Regan bütün acentelerine ve dedikodu ajanlarına şu buyruğu veriyordu. "Satın, satın, satın. Elinizde ne varsa hepsini satın. Henüz alınabilecek olan şeyleri de satın. Bu piyasanın dibi delinmiştir." Francis kente giden yolda son çıkan gazeteyi alınca ilk sayfada kalın puntularla şu başlığı okudu. "Bu piyasanın dibi delinmiştir. Thomas Regan." Ertesi sabah saat 8'de Francis, Charlotte Perry'i kabul etmek üzere evde değildi. Gece ise Washington'da Birleşik Devletleri memurları hiç uyumamış ve ülkenin dört bir yanına hükümetin savaşa katılmamakla birlikte yine de bir moratorium ilan etmiş bulunduğunu telgrafla bildirmişlerdi. Sabah saat 7'de Bascom gelip Francis'i uyandırmış, haberi bildirmiş ve birlikte kente gitmişlerdi. Moratorium ilanı onları umutlandırmıştı. Şimdi yapacakları bir sürü işleri vardı. Bu sırada Francis'in görkemli villasına ilk gelen de Charles Sprey olmamıştı. 8'den birkaç dakika önce Parker, ikinci uşağın kapıyı açmasıyla hızla içeri dalıp büyük hole giren, üstleri başları toz içinde ve yüzleri güneşten yanmış Leoncia ile Henry'i görünce iyice şaşırmıştı. Onları iş arayan bir çift sanan Parker, "Boşuna geldiniz," dedi. "Bay Morgan evde değil." Henry taşıdığı bavulu öbür eline aktararak, "Nerede peki?" diye sordu. "Kendisiyle çok ivedi konuşmalıyız. İvedi derhal demektir. Hem siz kimsiniz?" Parker çok ciddi bir havayla, "Ben Bay Morgan'ın oda ışığı ve mutamidiyim," diye yanıtladı. "Sizin kim olduğunuzu sorabilir miyim?" Henry çevresine bakınırken kısaca "Adım Morgan," diye yanıtladı. Sonra çalışma odasına girip telefona vurdu. "Francis nerede? Hangi numarada bulabilirim onu?" Bay Morgan olağanüstü önemli bir şey olmasa kendisine telefon edilmemesi konusunda kesin emir vermiştir. "Güzel. Bu da öylesi işte. Numara nasıl?" Parker'ın adından vazgeçmeyerek "Bay Morgan'ın bugün başını kaşıyacak zamanı yok," dedi. "Zor durumda değil mi?" diye Henry sordu. Oda ışığının yüzü tümüyle ifadesiz kaldı. "Anlaşılan bütün işini bitiriyorlar galiba değil mi?" Parker'ın yüzünde ne bir duygu ne bir anlayış havası vardı. "Size bir daha söylüyorum. Kendilerine bugün çok işi var," diye başladı. Henry boş laf diye sözünü kesti. "Bu iş sır değil artık. Bütün dünya biliyor. Numarasını öğrenmem gerek. Çünkü onunla iş konuşmak zorundayım." Gel gelelim Parker inadından dönmüyordu. "Avukatın adı ne? Ya da simsarının veya temsilcilerden birinin?" Parker olmaz dercesine başını salladı. "Bana lütfen söyler misiniz? Ondan ne istiyorsunuz?" Henry bavulu yere koydu. Görünüşe bakılırsa Parker'ın üstüne atılıp telefon numarasını ondan zorla öğrenme niyetliydi. Ne var ki Leoncia araya girdi. "Söyleyin ona," diye rica etti. "Söyleyin ona ha," diye Henry bağırdı. "Ben daha iyisini yapacağım. Ona bir şey göstereceğim. Gelin buraya. Hey siz." Çalışma odasına girdi. Bir savuruşta bavulu masanın üstüne koydu ve açmaya başladı. "Şimdi beni dinleyecek misiniz? Sayın Mutomet Oda Uşağı. Bizim istediğimiz iyi bir şeyler. Çünkü Francis Morgan'ı kurtarmayı düşünüyoruz. Biz onu içine düştüğü bataktan çekip çıkarmak istiyoruz. Onun için bizim milyonlarımız var. İşte burada." Kuşkulu, soğuk bakışlarla söylenenleri dinlemiş olan Parker, bu son sözü irkilerek geri çekildi. Bu acayip ziyaretçiler ya deliydiler ya da pek yırtık haydutlar. Onlar burada kendisini milyon lafıyla oyalarlarken belki de yardakçıları şu anda öteki odaları araştırıyorlardı. Bavulda da herhalde dinamit vardı. "Dur." Parker dönüp kaçmak isterken Henry bir sıçrayışta onu yakasından tutmuştu. Sonra da çekerek bavulun yanına getirdi. Bavulu açtı. İşlenmemiş değerli taşların yığını gözler önüne serildi. Parker pes etmişti. Aynı anda Charlotte Perry içeri girmişti. Garip çifte yaklaştı. Onların tozlu giysileri, güneş yanığı, yüzleri kendisinde Parker gibi kuşku uyandırmış değildi. Onun için karşısında çok ilginç bir çift vardı. Hem de öteden beri New York'ta görmeye alıştığı cinsten, turistlerden apayrı bir çift. Ayrıca elinde olmayarak Leoncia'nın güzelliği karşısında da neredeyse çarpılmıştı. Aynı zamanda bir hanımefendinin karşısında olduğunu da anlamıştı. Henry'nin hem Francis'i hem de Richard Henry Morgan'a göze çarpacak derecede benzeyen, güneş yanığı, güçlü yüzü de onda saygı ve hayranlık uyandırmıştı. "Günaydın," dedi.
Francis'in dostları mısınız? Leoncio, evet dostlarıyız diye bağırdı. Onu kurtarmak için geldik. Sabah gazetelerinde okudum ve eğer uşağı bu kadar korkunç derecede aptal olmasaydı, Charlotte Tipper'e ne kuşku duymuştu ne de güvensizlik. Henry'ye elini uzattı. Henry küçük bir iştenlikle uzatılan eli sıkarken, adım Morgan dedi. Henry Morgan. Bu da Bayan Solano. Senorita Solano. Bay Tipper'i. Bayan Solano kız kardeşimdir. Tanıştırma bitince Charlotte, ben de aynı iş için gelmiştim dedi. Eğer Francis'in kurtulması isteniyorsa ortaya nakit para veya kolayca paraya çevrilecek değerli bir şeyler koymak gerekiyor. Ben biraz bir şeyler getirdim. Bunları toparlamak için bütün gece uğraştım. Ama biliyorum yetmeyecektir. Henry ne kadar getirdiniz diye sordu. 1.800.000 dolar. Siz ne kadar getirdiniz? Birkaç küçük taş dedi Henry. Ve dünyanın en ünlü mücevher uzmanlarının 3. kuşaktan temsilcisiyle konuştuğundan habersiz açık duran bavulu gösterdi. Gelişi güzel alınan bir düzüne kadar taşa şöyle bir göz atması ve miktarı hakkında daha da çabuk bir tahminde bulunması Charlie'nin yüzünde çok büyük bir şaşkınlığın belirmesi için yetmişti. Bunlar milyonlarca ve milyonlarca dolar değerinde diye bağırdı. Bunları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Satmayı ve Francis'i iflastan kurtarmayı diye yanıtladı Henry. Bu kadar taş akla gelebilecek her miktar için bir güvence olabilir değil mi? Charlie bavulu kapatın diye bağırdı. Bu arada ben de telefon edeyim. Evden çıkmadan babamı yakalamalıyım. Telefonda yanıt beklerken buradan yalnızca 5 dakika ötede diye ekledi.
26. ayrım sonu sayfa 262.